Ayrım 10. Misyon. Hüsnü Mahalli. Sayfa 112. Ilımlı Katiller. 12 Aralık 2013. Son dönemde batılı liderler ve yöneticilerin Suriye ile ilgili olarak sık sık dillendirdiği bir kavram var. Ilımlı muhalifler. Yıllardır ılımlı İslam söylemini bizim coğrafya için uygun gören ve Arap baharı ile bu söylemi sahiplenenleri iktidara taşımaya uğraşan Batı, ılımlıların şalvarından radikaller çıkınca ne yapacağını şaşırdı. Çünkü Batı, Arap Müslümanlarının AK Parti'yi model alıp ılımlaşacağını ya da benim deyimimle uyumlaşacağını hesaplıyordu. Ama olmadı. Mısır çöktü. Suriye'ye çıkmazlar. Çünkü işin içinde silah var. Silah olunca ılımlı, uyumlu ya da radikal olmanın bir farklılığı kalmıyor. Hepsi de cinayet işlerken Allahu Ekber diye bağırıyor. Bazıları az öldürüyor, diğerleri daha fazla. Bazıları bıçak, kılıç ya da testere ile boğaz kesiyor, diğerleri kurşuna diziyor. Hepsi de Batı ve bölgesel müttefikin dostu. Hepsi de ruh hastası. Öyle olmasaydı dünyanın dört bir yanından gelip Suriye'de insan öldürmezlerdi. Hem de Allah ve peygamber adına. Oysa ne Allah ne de peygamber buna izin vermez. Tabii o ruh hastalarının Allah ve peygamberi Obama ve yandaşları değilse. Obama ve yandaşları olmasaydı Suriye'de insanlar ölmeyecekti. Suriye'de bunca acılar yaşanmayacaktı. Ama zararın neresinden dönülürse kâr misali, şimdi Suriye'de yeni bir dönem yaşanıyor. Batılı liderler ve bölgesel yandaşları radikal ruh hastalarından vazgeçerek ılımlı olanlarını sahipleniyor. Gerekçe, bu radikaller çok güçlendi, yani tehlikeli olmaya başladılar. Peki nasıl bu hale geldiler? Tabii Türkiye sayesinde. Olayların başladığı ilk günlerden itibaren binlerce yabancı cihatçı Türkiye üzerinden Suriye'ye geçti. Türkiye sınırından sağlanan silahlarla bu ruh hastaları kendi aralarında gruplar kurup savaşmaya başladılar. Bu grupların sayısı 1500'ü buldu. Sonra bu grupların kendi arasında yağma, avanta ve ideoloji kavgası başladı. Herkes Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'den gelen milyonlarca dolar ve her türlü silahı kendi tekeline almak istedi. Kavga giderek büyüdü ve sonunda Nusra ve IŞİD gibi çok radikal gruplar ön plana çıktı. Bu iki grup gerçek mücahit biziz deyip başkalarını öldürmeye başladı. Süreç içinde birçok küçük grup bu iki büyük ve güçlü gruba katıldı. Katılmayanlar zorla yola getirildi. Geriye ÖSO, yani Özgür Suriye Ordusu ve ona bağlı küçük gruplar kaldı. Batılı lider ve yöneticiler onlara ılımlı diyor ve onları Cenevre Konferansı'nda masaya oturtmak istiyor. Ama boşuna, çünkü ne ÖSO ne de onun sivil şemsiyesi Suriye Ulusal Koalisyonu hiçbir işe yaramaz. Her ikisinin Suriye içinde hiçbir ağırlığı yok ve olmayacaktır. Batı ve onun bölgesel işbirlikçileri samimi ise bir an önce Nusra ve IŞİD gibi çok radikal gruplara karşı savaş başlatmalıdır. Bunu da direkt olarak kendileri yapmalıdır. Çünkü ÖSO onlarla baş edemez. Bu durumda Türkiye, Suriye ile sınırını tam anlamıyla kontrol altına alıp Nusra ve IŞİD'e katılmak için gelenlerin geçişine izin vermemelidir. Buna paralel olarak Türkiye her türlü silah ve askeri malzeme geçişine izin vermemelidir. Çünkü ÖSO'ya gönderilen silah ve malzemeler Nusra ve IŞİD'in eline geçiyor. Türkiye ve Batı ayrıca Irak'la işbirliği yaparak IŞİD'e karşı ortak mücadele etmelidir. Unutulmamalıdır ki Suriye'de istikrar, barış ve sonrasında demokrasi bu ruh hastalarının varlığıyla asla gerçekleşmez. Bu ruh hastaları gün gelir Türkiye ve Batı içinde çok tehlikeli olurlar. Adamlar ruh hastası olduğu için kendilerine göre gerekçelerle mutlaka ve mutlaka Türkiye ve batılı ülkelere saldıracaklardır. Adamlar baş belası ve iflah olmazlar. İnada gerek yok. Batı, ılımlı muhaliflerden söz etmeye başlamışken AK Parti hükümeti Suriye ve bölge politikasının yanlışlığını kabul etmedi ve yeni bir durum değerlendirmesi yapmalıdır. Hem de geç kalmadan. Çünkü Cenevre konferansı yaklaştıkça Batılıların çoğu Şam'ın kapısını çalmaya başlayacaktır. Esad gelin dediği zaman Şam'ın yolunu tutacaklar. Mutlaka ve mutlaka Türkiye ve Batılı ülkelere saldıracaklardır demiştim. Tek tek hatırlatmaya gerek yok. IŞİD her yerde intihar saldırıları ya da bombalı eylem düzenliyor. IŞİD'in Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde uyuyan hücreleri var. Bu hücreler alacakları ilk talimatla hiç korkmadan ve tereddüt etmeden harekete geçecektir. Beyinler yıkanmış ve kilitlenmiştir. IŞİD'e göre örgütün Türkiye'de Kürt ve Türk kökenli 7000 civarında elemanı var. Bunların ne kadarı militan, ne kadarı sempatizan bilinmez ama Türkiye'de IŞİD'i terör örgütü olarak görmeyenlerin sayısı en az 8 milyon. AK Parti iktidarının dinci politikası devam eder ve toplum dinsel söylem ve eylemlerle şekillendirilirse bu sayı günün koşullarına göre çok daha artabilir. Özetle IŞİD, Nusra ve benzeri örgütler yok edilmediği sürece iş çok ciddi ve bir o kadar da tehlikeli. AK Parti'nin bu tehlikenin farkında mıdır bilinmez ama ideolojisi gereği her türlü İslamcıdan da hoşlandığı da bir gerçektir. Hele hele ortada ortak düşmanlar varsa. Defolu mal. 18 Şubat 2014. Türkiye ile ilgili Cenevre Konferansı ikinci tur görüşmeleri cumartesi günü hiçbir sonuç alınmadan sona erdi. Sonuç alınamamasının bir tek nedeni vardı. Suriye hükümet temsilcileri, birinci Cenevre Konferansı'nın bildirgesinde yer alan maddeleri sırasıyla tartışalım derken, muhalifleri temsilen Suriye Ulusal Koalisyonu, SUK, heyeti, hayır, sonuncu maddeden başlayalım ısrarında bulundu. Oysa 30 Haziran 2012'de toplanan 1. Cenevre Konferansı'nın bildirgesi 1. maddesinde ülkede terörün sonlandırılması, ateşkesin sağlanması, normalleşme sürecinin başlatılması gibi konulardan söz ederken 8. maddesinde ülkeyi yeni döneme hazırlayacak ortak ulusal hükümetin kurulmasını istiyordu. Yani muhalefet terörü bitirmek için değil, hükümet olma derdinde. Bu da çok doğal çünkü muhalefeti temsilen Cenevre'de bulunduklarını söyleyenler aslında Suriye halkını değil, kendilerini oraya taşıyan ve maaşlarını ödeyen farklı uluslararası ve bölgesel ülke ve istihbarat örgütlerini temsil ediyorlar. Daha da önemlisi bu delegasyonun Suriye'de savaşan gruplar üzerinde hiçbir etkisi yok. Yani Cenevre'de ateşkes kararı alınırsa IŞİD, Nusra başta olmak üzere Suriye'de savaşan yüzlerce silahlı grup bu ateşkese uymayacaktır. Çünkü hiç kimse SUK emirlerini dinlemeyecektir. SUK ve Suriye'de savaşan grupları ateşkese zorlayacak taraf ya da taraflar, SUK yöneticilerinin karınlarını doyuran ve Suriye'de savaşan tüm grupların silah ve parasını veren ülkelerdir. Durum böyle olunca Suriye devletinin muhatabı aslında bu ülkeler olmalıydı. Ama olmadı. Çünkü 3 yıldır dünyaya yutturulmaya çalışılan ve bazı safların bilerek ya da bilmeyerek yuttuğu palavraya göre Suriye'de bir özgürlük ve demokrasi mücadelesi vardı. Onlarca bölgesel ve uluslararası istihbarat örgütlerinin içinde olduğu bir mücadele. Dünyanın dört bir yanından gelerek Suriye'ye giren ve on binlerce ruh hastasının içinde olduğu bir mücadele. Uğruna kafaların kesildiği, kadınlara tecavüz edildiği, nikah kıyıldığı, adam kaçırılıp kurşuna dizildiği, insanların ortaçağ yaşamına zorlandığı, hırsızlık ve talan yapıldığı bir özgürlük ve demokrasi mücadelesi. Hepsi de Allah ve din adına, utanmadan ve ağırlanmadan. Başlangıçta yalnızca Afganistan'daydılar, şimdi her yerde. Başlangıçta bireysel ve küçük çaplı silahları vardı. Şimdi her türlüsü. Libya ordu depolarından aklınıza gelen her türlü silahları çaldılar. Artık her yerdeler, ağır ve gelişmiş silahları var. Adları Kaide, IŞİD, Nusra ya da başka olması fark etmez. Batı bunların tümünden kurtulma kararı almadığı sürece coğrafyamızın tümü en az 50 yıl daha bu ruh hastalarıyla uğraşacak. Çünkü Arap Baharı süreci buna bağlı. Mısır, Libya, Tunus, Yemen, Suriye ve Irak'ta yaşananlar bu ruh hastaları için yeni ufuklar ve muazzam deneyim, birikim ve fırsat olanakları yarattı. Çünkü onlara bu yolu açan bölgesel iktidar ve güçlerin tümü Batı tezgahlarının imalatıdır. Batı işte bu nedenle hep rahat. Çünkü malını iyi tanıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında hep böyle olmuştu. Batı ve her zaman dini ve dincileri kullanmıştır. Batı her zaman dini ve dincileri kullanmıştır. Onun için fark etmez. Radikal, ılımlı, yumuşak, mülayim, sert vesaire. Yeter ki Batı'nın plan ve projeleriyle uyumlu olsunlar. Bu plan ve projelerin özünde Müslümanları Müslümanlara kırdırmak var ve hep olacak. Şii, Sünni, Alevi, Dürzi, Ezidi, Kürt, Türk, Arap, Pers ve hatta her türlü Hristiyan olması fark etmez. Batı'nın bir suçu varsa bizimkilerin bin suçu. Satılmış krallar, emirler, şeyhler, başkanlar, başbakanlar, politikacılar, gazeteciler, akademisyenler, iş adamları vesaire. Hepsi de Obama'dan bir aloya bakar. Çünkü hepsi defolu outlet sırasını bekliyor. Suriye'nin intikamı Ukrayna. 3 Mart 2014. Dünyada benzeri olmayan bir şekilde onlarca ülke Suriye üzerine çullandı ama 3 yıl sonra kendileri çuvalladı. Öyle olmasaydı Katar Şeyhi Hamed 25 Haziran'da görevi oğluna bırakmaz ve bir hafta sonra da Mursi'yi devrilmezdi. Yine öyle olmasaydı Suudi istihbarat şefi Bender ortadan kaybolmaz ve Suriye dosyasının baş uygulayıcısı ABD Büyükelçisi Robert Ford emekliye sevk edilmezdi. Geriye bir tek Bakan Davutoğlu kaldı. Türkiye ise uluslararası söylemlerde terörü destekleyen ülkeler statüsüne paralel tartışılır oldu. Bakalım Başbakan Erdoğan ne zamana kadar sahip çıkar Davutoğlu'na? Herkes gitti, bir tek o kaldı. Şimdi de Ukrayna'ya el attı. Belki de Ankara, Amerikalı dostlara Ukrayna üzerinden ben hala varım demek istiyordur. Belki de kendisine tanınan olağanüstü yetkililere rağmen Suriye konusunda başarısız kalan Ankara, ABD ve Batı'nın Ukrayna Savaşı'nda ön saflarda olmasını istiyordur. Kars'a Kırım'daki Tatarlar. Yeniden tehlikeli bir oyun. Rusya karşısında Suriye konusunda büyük yenilgi alan ABD ve müttefikleri şimdi Ukrayna'yı karıştırıyor. Rusya'yı komşusu Ukrayna üzerinden rahatsız ederek Suriye'deki yenilginin intikamını almayı planlayan ABD ve müttefikleri çok büyük ve tehlikeli bir oyunun peşinde. Seçilmiş bir iktidarı Naziler, ırkçılar, faşistler ve Tatar kökenli radikal İslamcıların ayaklanmasıyla devirenler, Putin'i Suriye konusunda geri adım attırabileceklerini hesaplıyorlar. Ama hesapları tutmadı, tutmayacak. Çünkü Ukrayna ve Kırım Yarımadası Moskova için asla vazgeçilmeyecek stratejik değer ve öneme sahiptir. Rusya'nın 300 savaş gemisi ve 30 bin askeri Kırım limanlarında. Orijinde Rusya'nın bir parçası olan ve Ukrayna kökenli Sovyet lider Kuruşçev tarafından 1954'te Ukrayna'ya hediye edilen Kırım, böyle giderse yeni bir soğuk savaşın yolunu açabilecektir. İflasın eşiğinde bir AB ve başta Suriye ve Arap Baharı olmak üzere dünyanın birçok yerinde çuvallayan müttefik Amerika'nın böyle bir oyunda da çuvallayacağını yakında herkes görecektir. Hep söyledim, Suriye yeni uluslararası sistemin yeniden dizayn edildiği kilit ülke konumundadır. Bunun bilincinde olan Putin, Suriye'ye sahip çıkmış ve her zaman çıkacaktır. Her yola başvurarak bu kilidi açamayan Amerika ve müttefikleri şimdi farklı anahtarları denemeye çalışıyorlar. Ukrayna'daki darbe, Venezuela'daki ayaklanma girişimleri ve sırada başkaları olabilir. Özetle durum karışık ve bir o kadar da tehlikeli. Umarım Suriye'deki İslamcıları ve daha sonra Türkmenleri bahane ederek Suriye'de tam müdahil olan Türkiye, yeni dönemde Kırım'daki Tatarları gerekçe göstererek benzer tehlikeli roller üstlenmez. Kendi içinde ülkenin ve toplumun tüm geleceğini ilgilendiren büyülük tartışmalar yaşayan Türkiye'nin yeni riskli roller üstlenmesi Suriye'ye benzeyecek oranda çok tehlikeli sonuçlarla karşı karşıya kalacağı kesindir. Rusya asla Suriye'ye benzemez. Suriye'de Kaide yani IŞİD ve Nusra ve benzeri radikal İslamcı terör örgütleriyle başı belaya giren ve girecek olan AK Parti yönetimindeki Ankara'nın Kırım'da benzer İslamcı örgütlere sahip çıkması Türkiye'yi sonucu asla kestirilemez bir maceranın içine sürükleyecektir. Artık sakin düşünme zamanı. ABD ve Batı'nın pis oyunlarında rol almaya son verilmelidir. Türkiye, Arap Baharı denilen tezgah ve Suriye oyunu öncesinde bölgenin ve hatta dünyanın en saygın ülkesiydi. 2011'e kadar herkes Türkiye, AK Parti ve Erdoğan'ı seviyor ve örnek alıyordu. Şimdi ise başta Arap ve İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünya model AK Parti'nin iç ve dış politikasından dolayı ne hale geldiğini tartışıyor. Başbakan kendi seçmenlerini inandırabilir ama bu coğrafyanın halkları kesin bir gerçeğe inanıyor. Bu bizim bildiğimiz Müslüman Erdoğan ve AK Parti değil. AK Parti yönetiminde şimdi Türkiye artık eski Türkiye değil. AK Parti yönetiminde bu Türkiye önce kendi halkları sonra da bölgesine çok tehlikeli olmaya başladı. Tamamen Menderes Türkiye'sini andırıyor. 1950-1960 Menderes dönemiyle 2011-2016 Erdoğan dönemi arasında hiçbir fark yok. Menderes Kore'ye asker gönderdi, Türkiye'yi NATO'ya soktu. Ülkenin her tarafında 150 kadar Amerika üs ve tesisinin inşa edilmesine izin verdi. İngilizlerle birlikte Bağdat Paktı'nı kurdu. Amerika'nın talimatıyla Suriye sınırına 1 milyon mayın döşedi. İsrail Başbakanı Ben Gurion'la gizlice buluştu ve Suriye ile Mısır'a karşı ortak mücadele planlarını konuştu. Birleşmiş Milletler'de Cezayir'in bağımsızlığına karşı oy kullandı. 1959'da ilk kuruluş toplantısını yapan bağlantısızlar hareketine karşı durdu ve daha neler neler. Özetle Menderes döneminde Türkiye Amerikan oltasında bir balık oldu. Ne ölür ne de özgürce yaşar. Kurtulmak istediğinde acı çeker ve ölmemek için balıkçının vereceği yemle yetinmek zorunda kalır. Gün geldi yem de kalmadı. Balıkçı da umursamadı. Menderes Türkiye'yi Amerika'nın 51. eyaleti yaptı ama Washington onu askerlerin elinden kurtarmayı bile düşünmedi. Peki Erdoğan ne yaptı? 2011-2016 döneminde yani Arap Baharı sonrasında o da Menderes gibi din ve iman ve mezhep söylemlerini ön plana çıkardı. Menderes'ten farklı olarak saltanat ve hilafet hayalleri kurdu ama Amerika Birleşik Devletleri ile hareket etmeyi unutmadı. Menderes, Osmanlı'ya karşı ayaklanan Şerif Hüseyin'in oğlu Irak Kralı Faysal'la işbirliği yaptı. Erdoğan, Faysal'ın yeğeni Ürdün Kralı Abdullah'ı tercih etti. O da 10 Haziran 2016'da dedesinin Osmanlı'ya karşı ayaklanmasının 100. yılını kutlamak için 6 aylık bir program hazırladı. Erdoğan oldum oladı, Osmanlı'dan ve Türklerden nefret eden Suudileri ve Körfez'in diğer kral ve emir ve şeyhlerini unutmadı. Erdoğan bir ara Menderes'in döşediği mayınları temizler gibi oldu ama sonrasında Suriye sınırının her tarafını ele geçiren terör örgütlerine destek vermenin daha etkin olacağını düşündü. Menderes gibi Erdoğan da Mısır'la kavgalı. Menderes gibi Erdoğan da çaktırmadan İsrail dostu. Sorunun nedeni Türkiye. 11 Mayıs 2014. Başından beri Suriye konusunda başrol oynayan AK Parti hükümeti 2012 ortalarından itibaren Türkiye'nin güney sınırına yakın bölgelerde bulunan muhalif Suriyeli silahlı grup ve aşiretleri örgütlemeye başlamıştı. Bu amaçla Urfa'da birçok toplantı yapıldı. Bu çabanın sonucu olarak başta IŞİD olmak üzere birçok silahlı grup bir araya gelerek Mart 2013'te Rakka şehrini işgal etti. Temmuz'da IŞİD diğer grupları kovarak şehri tek başına kontrol altına aldı. Ama aynı IŞİD kavga etmeden önce ÖSO, Nusra ve diğer muhalif gruplarla birlikte bölgede bulunan PYD güçlerine ve genel olarak Kürtlere karşı kanlı saldırılarda bulunuyordu. PYD lideri Salih Müslüm birçok demecinde İslamcı teröristlerin Türkiye'den geldiğini, Türkiye'den askeri destek aldığını ve sıkıştıklarında Türkiye'ye kaçtıklarını söyledi. IŞİD ise tüm bu süre içerisinde Rakka'dan yola çıkarak Irak'a doğru uzanan tüm bölgeyi işgal etme çabasını sürdürdü. Son iki haftada Deir ez-Zor kentinde IŞİD ve ÖSO ve Nusra militanları arasında çok yoğun çatışmalar yaşandı. Aralık 2013'ten bu yana süregelen gruplar arasındaki çatışmalarda 5000 kadar militan öldürüldü. Başından beri tüm gruplara destek veren AK Parti hükümeti ve yandaşı Arap ve Batılı ülkeler şimdi şaşkın. Bir taraftan bu grupları Esad'a karşı kullanıyorlar, diğer taraftan bu grupların kendi aralarındaki kanlı kavgadan tedirginler. Şimdi de müttefik Nusra ve ÖSO kapışmaya hazırlanıyor. IŞİD'in beklenmedik ölçüde güçlenmesi ve IŞİD saflarında binlerce Avrupalı bulunması AB ülkelerini korkutuyor. Bu militanlar er ya da geç geldikleri ülkeleri dönecek ve terör saldırılarında bulunacaklar. AK Parti ise müttefik Amerika'dan tersi bir talimat gelmediği sürece Kürt bölgesinde gelişebilecek olası durumlar için IŞİD ve diğer silahlı gruplarla çatışmaktan kaçınıyor. Silahlı gruplar da Deir ez-Zor ve Rakka bölgelerinde bulunan petrol kuyularından çıkardıkları petrolü Türkiye'ye satıyor. Hatay bölgesinde bu işten milyonlarca dolar para kazanan insanlar var. Tıpkı IŞİD ve diğer silahlı grupların kazandığı gibi. AK Parti hükümeti başından beri Arap Baharı ve Suriye ile ilgili olarak stratejik hatalar yapıyor. Gelişen yeni bölgesel ve uluslararası dengeleri gözetmeksizin Suriye konusunda atılacak her adımın bedeli şimdiye kadar biriken tüm bedellerden çok daha fazla ağır ve tehlikeli olacaktır. Çaresiz zavallılar. 16 Haziran 2014. Musul'un işgaliyle birlikte dünya herkesin terör listesine aldığı IŞİD'i konuşmaya başladı. IŞİD'i IŞİD yapan bölgesel ülkeler bundan çok rahatsız oldu. Katar'ın El Cezire, Suudi Arabistan'ın El Arabiye ve Türkiye'nin yandaş medyası Sünnilerin devrimci halk ayaklanmasından söz ediyor. Onlara göre Sünni aşiretler ve silahlı güçleri Şii diktatör Maliki'ye karşı ayaklanmıştı. Ancak önceki gün IŞİD kendi işlediği cinayetlerin görüntülerini paylaşınca işler karıştı. Dolaylı yollarla IŞİD'i sahiplenen bildik medya ve sahipleri bu kez ağız değiştirdi. Onlara göre IŞİD Esad'ın hizmetinde ya da Esad IŞİD'e destek veriyor. Vay çaresiz zavallılar! Emir kulu olarak size söylenenleri papağan gibi tekrarlayarak ne kadar zavallı olduğunuzu bir kez daha kanıtlıyorsunuz. Arap Baharı sürecinde benzer yalanları binlerce kez tekrarlayarak halkı inandırmaya kalkıştınız. Ama sonunda patronlarınız gibi siz de rezil oldunuz. Söylediğiniz her şeyin yalan ve düzmece. Esad ve IŞİD konusunda olduğu gibi sırayla gidelim. Suriye olayları başladığında bu ülkede IŞİD, Nusra ve benzeri İslamcı terör örgütleri yoktu. Olaylar başlar başlamaz ve sonrasındaki süreçte dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen on binlerce ruh hastası bu örgütlere katılarak cinayet işlemeye başladılar. Ve cinayetlerin görüntülerini YouTube'da paylaşarak propaganda yaptılar. IŞİD işte böyle bir sürecin sonucu kuruldu ve sağlanan bölgesel ve uluslararası yardım ve destek sayesinde en güçlü grup oldu. Bu güç sayesinde de Rakka'nın yanı sıra Türkiye sınırı boyunca birçok köy ve kasabayı işgal etti. İşgal ettiği her yerde ve Suriye ordusuyla girdiği her çatışmada binlerce sivil ve askeri en vahşi bir şekilde öldürdü, öldürüyor. IŞİD'in bu zaferini gören Alevi Esad ve Şii Maliki'nin düşmanları, bölgesel Sünni ülkeler ve onların uluslararası müttefikleri IŞİD'e destek vererek gücüne güç kattılar. Irak-Suriye ortak sınırının her iki tarafında giderek yayılan IŞİD, Türkiye üzerinden sattığı petrolden milyonlarca dolar kazanıyor. Katar, Türkiye, Ürdün ve Sünni bölgesel ülkelerin Suriye ve özellikle Irak'taki Sünni aşiretlere verdikleri para ve silahlar dolaylı da olsa IŞİD'e gidiyor. Şimdi de aynı ülkelerin medyası bir zamanlar herkesin nefret ettiği Saddam'ın adamlarıyla IŞİD'in arasındaki işbirliğinden gururla söz ediyor. Onlara göre hepsi Sünni. Haçlı Siyonist ittifakın onlara destek vermesi hiç önemli değil. Ama Şii, İran, Hizbullah ve Maliki Alevi Esad'a yardım ederse olmaz. Peki Alevi Esad nasıl olur da kendi müttefiki Maliki'ye karşı savaşan IŞİD'e yardım eder? Hadi etti diyelim. O zaman stratejik müttefiği ve Maliki'nin koruyucusu İran'a ne diyecek? Görüyorsunuz, çaresiz zavallıların hiçbir mantığı yok. Herkesi kendileri gibi geri zekalı sanıyorlar. Beyler, IŞİD'i siz yarattınız, siz beslediniz, siz silahlandırıp Suriye ve Irak'ta cinayet işlettiniz. Hatta bir ara Esad'la işbirliği yapıyorlar dediğiniz Kürt halkı üzerine saldınız. Bütün bu yalanlarınız ortaya çıkıp rezil olunca şimdi de başka bir dümen çevirmeye kalkışıyorsunuz. Hem de dostunuz IŞİD, soydaşınız Türkmenlere yönelik katliam yaparken. Yoksa Türkmenlerin Şii olan yarısı sizi ilgilendirmiyor mu? Yeter artık. İnsanlara yalan söylemekten vazgeçin. IŞİD'in en büyük düşmanı Esad ve müttefiği Maliki, İran ve Hizbullah'tır. IŞİD ve benzeri İslamcı terör örgütlerinin varlık nedeni budur. Söylemlerinizde samimiyseniz IŞİD'e karşı bir plan geliştirin ve Irak, İran ve Suriye ile birlikte hareket ederek herkesi bu ruh hastalarından kurtarın. Yok, biz bu işte yokuz diyorsanız o zaman IŞİD ve yandaşlarına destek vermekten vazgeçin. Göreceksiniz Esad ve Maliki sizin de terörist olarak kabul ettiğiniz IŞİD'in işini hemen bitirir. Lütfen biraz samimiyet ve dürüstlük. 10. ayrımın sonu, sayfa 125.